Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz
var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 7 Şubat 2022 günlerden pazartesi, dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Oldukça yüklü bir gündem var. Hafta sonunun gündemiyle birleşiyor tabii pazartesi gündemi. Covid-19'la ilgili özetleri yine tekrarlayacağım. Sürü bağışıklığı yolunda dünya adımlar atıyor malum. Yeni bir takım notlar da var. Omikron'un alt varyantının oluşturduğu tehlikeye dair haberlerde yayınlanmaya başlandı. Tabii vaka sayılarındaki yüksekliğin devam ettiğini söylemek gerekiyor ama omikron artık sona doğru geldik algısı hepimizde var. Türkiye'de de Cumhurbaşkanı, Milli Savunma Bakanı aslında galiba geçen hafta Ukrayna'ya da gidilmişti. Oradan mı kaynaklandı bilemiyorum elbette ama oradan da Covid-19 pozitif çıktıkları yolunda haberler geldi. Dünya ekonomisinden özellikle enerjiyle ilgili başlıklar var bugün size aktaracağım ve tabii geçtiğimiz cuma günü olimpiyat oyunları, kış olimpiyatları Çin'in başkenti Pekin'de, Çinlilerin ifadesiyle Beijing'de başladı. 24. olimpiyat oyunları törenle başladı. Yaklaşık 91 ülkeden sporcular katılıyorlar. Covid gölgesinde demek lazım ama çok sıkı önlemler alındığı anlaşılıyor. Olimpiyat oyunları vesilesiyle Rusya lideri Vladimir Putin dahil pek çok lider de Çin başkentine gitmişti. Tabii öne çıkan bir başlık Rusya ve Çin ilişkileri, tam da Rusya Federasyonu'nun Amerika ve NATO'yla NATO'nun genişlemesinin oluşturduğu krizle ilgili sıkıntılar yaşadığı bir dönemde bu görüşme, bütün dikkatlerin çevrildiği bir görüşmeydi. Ben cuma günü size ilk gelenleri aktarmıştım. Bir ortak bildiri de yayınlandı. O ortak bildiri de Çin ve Rusya'nın dünyadaki tutumunu aktarmak bakımından dikkat çekiciydi. Bugün programın ikinci yarısında da buna bakacağız. Doktor Barış Adıbelli ile konuşacağız. Bu bir ortak, hem görüşmeyi hem ortak bildirideki maddelerin nasıl bir mesaj içerdiğini birlikte anlamaya çalışacağız. Kendisinin değerlendirmelerini alacağız. Özellikle ekonomik ilişkiler bağlamında, enerji ilişkileri bağlamında da bu Putin'in ziyaretinin önemli sonuçları olduğunu belirtmek gerekiyor. Hafta sonunda Batı'nın Ukrayna başlığıyla sunmayı tercih ettiği bu Rusya Federasyonu'nun NATO ve ABD ile yaşadığı krizle ilgili pek çok gelişme vardı tabii. Dün akşam itibariyle Amerikalılar yeniden Rusya'nın Ukrayna istilasının eli kulağında başlığına geri döndüler. Geçen hafta Ukrayna yönetimi sınırdaki birliklerde çok büyük bir değişiklik olmadığını, böyle söylemlerin kendi ekonomilerine zarar verdiğini dile getirince Beyaz Saray artık bu kelimeyi kullanmayacağız demişti ama 3 gün sürdü en fazla böyle bir şey. Suriye'de WikiLeaks sayesinde Hillary Clinton'a yazdığı e-mail'den bildiğimiz ve adı muhalif dünya kamuoyunda El-Kaide Suriye'de yanımızdaya çıkmış olan Jake Sullivan, ulusal güvenlik danışmanı Amerika'nın her an işgal edebilir Rusya Ukrayna'yı şeklinde görüşünü beyan etti. Ama tabii iş bununla bitmiyor çünkü hafta sonunda Bild gazetesi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiğini yazdı. Yanlışlıkla koymuşlar web sitesine, geri çektiler. Bayağı bir medya krizlerinin yaşandığını belirtmek gerekiyor. Bir de tabii Pentagon'un da Rusya işte Donbas'ta saldırı yapıldığına dair bir sahte, Suriye'de cihatçı gruplar ve Amerika ve Britanya'dan ihale almış, sivil toplum ihalesi almış kuruluşların ortaklaşa kimyasal, sahte kimyasal saldırılarından geçmişte hatırlayacağımızı, bunun Rusya tarafından yapılacağını öne sürdüler. Tabii Rusya'nın sert tepkisi oldu, aktaracağım birazdan sizlere. Bayağı bir bu konuda gündem sıcak diyebiliriz. Bir de tabii diplomasi işletiliyor. Bugün akşam üzeri olacak yanılmıyorsam Türk saatiyle 5 gibi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Moskova ziyareti var. Ardından Kiev'e geçecek. Öncesinde epey bir temas trafiği oldu. Scholz'la Almanya Başbakanı da Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret ediyor. Gitmeden açıklamalar yaptı. Onları da aktaracağım sizlere. Avrupa'dan başlıklar var. Orta Doğu'dan başlıklar var bugün, ama tabii ağırlıklı olarak gündem küresel gündem diyelim efendim. Ve Doktor Barış Adıbelli ile de konuşacağımızı tekrar belirtelim. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Kaçıranlar pop-up'tan ya da Spotify üzerinden ekseni tekrardan dinleyebilirler. YouTube kanalımızın linkini de paylaştım demin. Oradan da linke tıklar ve izlerseniz, bir de tabii like ederseniz çok mutlu oluruz diyelim. Başlayalım eksene. Evet, araştırmalar, en son Portekiz'de yapılmış bir araştırma. Omikron'da hastaneye yatış oranının Delta varyantına COVID-19'un kıyasla %75 daha az olduğunu ortaya koymuş. Artık eşimiz, dostumuz, etrafımızda hemen herkes, en son ben kardeşimden, erkek kardeşimden benzer bir haber aldım. Evde herkes karantina altında gibi bir manzara var. Hakikaten Türkiye'de de yaklaşık 80 binlerin üzerinde seyrediyor vaka sayıları. Ama tesellimiz hastaneye yatış oranlarının düşük olması, böyle deniliyor. Omikron BA2 varyantı diye de bir alt varyant, Omikron'un alt varyantı artık dünyada baskın olacakmış. Dünya Sağlık Örgütü'nün bölgesel direktörü Dr. Dorit Nitzan, Jerusalem Post'ta vardı kendisinin demeçleri. Güney Afrika'da çıktı bu varyant, biliyorsunuz. Pek çok ülkede baskın hale geldi Omikron zaten. Bir de alt varyantı var. BA1 değil, BA2 kısaltmasıyla veriyorlar bunu. Ve orijinal Omikron varyantı BA1'de olmayan 27 kadar mutasyon olduğu söyleniyor ve daha hızlı yayılması söz konusuymuş. Yaklaşık %30 ila %34 oranında. Dünya Sağlık Örgütü inceliyor ama o kadar panik yapmaya gerek yok diyelim şimdilik. Zaten yapsak ne fark edecek, o da ayrı dava. Bir de COVID-19'dan sonra HIV virüsünün yeni varyantı çıkmış efendim. Çok ölümcül ve hızlı yayılıyormuş. Hollanda'da özellikle bu yeni varyantı keşfetmişler ama başka ülkelerde de olduğunu, İsviçre ve Belçika'da da görüldüğünü, onlar da VB ismini vermişler. Oxford Üniversitesi'nden bu konuda ikazlarda bulunan uzmanlar var. Amerika'da 900 bini aştı can kayıpları, 77 milyon civarında vaka sayısı var toplamda ama hastaneye yatışlar azalıyor diyor Johns Hopkins Üniversitesi. Kanada'da artık isyana dönüşmüştü, aktarmıştık geçen hafta sizlere. Başkent Ottawa'da 29 Ocak'ta kamyoncular başlattılar. Tabii aşı karşıtlığı nedeniyle eleştiriliyor bu kamyoncular ve çoğu kamyoncunun da aşı olduğu da belirtiliyor, onu da söyleyelim. Ama sanki özgürlük konvoyu adı veriyorlar. Bu biraz hani bu aşı karşıtlığını aşan kısıtlamalar ekonomide ve toplumsal hayatta yarattığı sorunlarla bir dağ çığ gibi büyümüş gözüküyor. Kanada'da Justin Trudeau ve ailesini başka yere götürmüşlerdi. OHAL ilan etmişler Ottawa'da. Belediye başkanı artık şehir merkezinin kontrolden çıktığını söylüyor Jim Watson ve bu yüzden OHAL'ı ilan ettiklerini söylüyor. Konvoy organizatörleri hafta sonunda bir 4 saat kadar korna çalmaktan vazgeçeceklerini, iyi niyet gösteren bir olaylar. Bir de böyle tabii elde silah, Orta Doğu'daki gibi insanlar birbirlerini vurmuyorlar ama korna çalıyorlar ve gerçekten çok acayip bir ses kirliliği de dönüşmüş gibi gözüküyor. Ottawa belediye başkanı kontrolden çıktı. Katılımcıların sayısı polisten daha fazla diyor. İşgalin 8. günündeyiz falan gibi de açıklamalar yapmış. Yani demokrasimiz için tehdit bu grup. Yani olacak iş değil bu. Delilik, somut bir plan lazım demiş. Böyle acayip açıklamalar. Amerika'da GoFundMe diye bir bağışlarla mali destek verilmesi söz konusu. Amerika'ya da tepkiler var Kanada yönetiminden. Bu şekilde bir acayip bir pandemi Alevi isyanı alametleri diyelim. Tamamen isyan diyebilir miyiz? Ben orada olmadığım için bilmiyorum ama şöyle bir karşılaştırmalı okuduğum zaman gerçekten manzara öyle bir grup aşı karşıtının tepkisinden ibaret değil. Onu belirtmek gerekiyor. Almanya'da cumartesi 24 saatte 248 bin vaka tespit edilmiş. Robert Koch Enstitüsü aktarıyor bize ama Alman hükümetinde kısıtlamalar konusunda anlaşmazlık var. Koalisyon hükümeti Hür Demokratlar kaldırılmasından yanalar ama diğerleri SPD yani Sosyal Demokratlar ve Yeşiller o görüşte değil. Avusturya'da aşı zorunluluğu cumartesi günü yürürlüğe girdi. Dünyada birkaç yerde var tabii ki yok değil ya da belli kesimlere. Bir de Latin Amerika'da da Honduras yeni solcu devlet başkanı darbeyi tersine çevirip 10 yıl sonra başa gelen Xiomara Castro da Covid-19'a yakalanmış. Türkiye'de de cumartesi 98.715 yaklaşık 99 bin vaka vardı bir günde. 221 can kaybı pazar günü dün de 201 can kaybı 87.934 vaka sayısı açıkladılar. Turkovak aşısı bugünden itibaren Ankara'da 4 hastanede, Sakarya'da tatbik edilmeye de başlanıyor. Bunu belirtelim. Ve de Cumhurbaşkanı'nın pandemi COVID-19'a yakalandığı haberi geldi. Evinde ıstırahattaymış. Milli Savunma Bakanı aynı şekilde geçen hafta Kiev'e gitmişlerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a acil şifa dilekleri pek çok ülkeden yapıldı. İsrail Cumhurbaşkanı ziyaret edebilir deniliyordu. Geçmiş olsun dileklerini iletmiş o da. Rusya lideri aynı şekilde böyle dilekler, Cumhurbaşkanı'nın teşekkürleri vesaire var. Tabii Türkiye'de Cumhurbaşkanı'ndan çok da hoşlanmayan bir takım vatandaşların da sert eleştirileri olmuş Twitter'dan. Onlar da anladığım kadarıyla haklarında soruşturmalar açılmış ve hatta ünlü yüzücü zannedersem başına bir takım işler geliyor. Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartmışlar. Paylaşımlarının suç teşkil ettiği gerekçesiyle efendim. Bu büyük bir soruna dönüştü. Cumhurbaşkanı hiç kimse hiçbir şey söyleyemez halde gerçekten eleştirmek adeta yasak gibi bir durum var. Evet şimdi dünyadan küresel notlardan korona dünyasından Rockefeller ailesi Picasso'nun meşhur Guernica tablosu barış savaş karşıtı en önemli sanat eseri desek belki yeridir. Goblen bunun halı versiyonu Birleşmiş Milletler'in girişinde uzun yıllar asılı kaldıktan sonra Vekil Harç tarafından Rockefeller ailesi tarafından geçen sene gerekçe gösterilmeden alınmıştı. Bir anlaşma yapmışlar geri dönmüş diplomatlar mutluymuş. Manalı bir dönemde dünyada gerilim doruktayken Guernica geri dönmüş oldu. Ekonomi, dünya ekonomisinde tabii enerji tartışmaları var. Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar civarında aştığı da oluyor. Tabii ki jeopolitik sıkıntılar etkili. Suudi Arabistan bu arada petrole zam yapmış Aramco şirketi. Arab Light petrolün fiyatında bir takım artışlara gitmiş çeşitli yerlerde farklı biçimlerde Amerika ya da Çin, Avrupalı müşterilere ya da Uzak Doğu'ya belirli oranlarda artışa gitmişler. OPEC artı tabii arzı arttırma gibi bir durum şimdilik söz konusu değil. Kararlar devam ediyor. Sıkıntılar var tabii doğal gaz da aynı şekilde. Avrupa Birliği'nde gaz fiyatları %6 ila 10 kat artmış durumda. Dış politika temsilcisi Joseph Borrell o da 2 günlük Amerika turuna çıkacak. Öncesinde enerjiyi konuşuyorlar Amerika Birleşik Devletleri ile. Malum Rusya ile yaşadıkları krizin bir de enerji ayağı olduğunu unutmamak gerekiyor. Gündemde olacak, Joseph Borrell'ın gündeminde olacak ama %40 civarında Avrupa Birliği'nin doğal gazı Rusya'dan karşılanıyor. Bunu biliyoruz. Bir Joseph Borrell tabii hemen Rusya'dan yakınmış. Oysa Rusya bu konuda yükümlülüklerini yerine getirdiğini söylüyor. Avrupalıların gaz konusunda yanlış politikalar uygulamalarının bedelini ödediklerini görüşünü dile getiriyor Rusya tarafı. Evet, bir de OECD Ekonomik İşbirliği Kalkınma Örgütü 2021 senesine dair verileri açıklamış. Enflasyon ortalaması alınıyor burada. Yani ne kadar anlamlı çok da emin olamıyorum. Her ülkenin koşuluna göre değişiyor tabii. 2021'de Aralık'ta %6.6'ya yükselmiş ve 1991'in Temmuz ayından bu yana son 30 yılın rekorunu kırmış enflasyon oranı. Türkiye'nin de bu işte payı olduğunu söylüyorlar. Nasıl olmasın? %120'lere varan enflasyon var memlekette gerçekten. Hele elektrik, yani ev kirası gibi elektrik faturası Türkiye'nin dört bir yanından gerçekten feryatlar yükseliyor. Isparta'yı hepiniz eminim takip etmişsinizdir. Bu arada bir de tabii özelleştirme söz konusu olduğu için, kamusal sorumluluk olmaktan iş çıktığı için bunun bedelini hepimiz ödüyoruz yüksek fiyatlardan. Maalesef böyle bir tablo var. Bir bütün olarak bir yükselme var. Türkiye hariç tutulduğu zaman daha ılımlı artış oluyormuş enflasyonda OECD, Ekonomik İşbirliği Kalkınma Örgütü ülkelerinde. Bu da çok acayip bir şey yani, hakikaten. Amerika'da Temsilciler Meclisi Senato'da kabul edilmişti. Çin'e karşı rekabet gücünü arttırmaya yönelik bir tasarıyı kabul etmiş. Daha ziyade bu tedarik zincirlerini etkileyen yarı iletkenlerle ilgili teknoloji araştırma, bunlarla ilgili bir şey. Tabii bütün dikkatler Çin'de. Çin dünyanın ekonomik anlamda yükselen gücü, aynı zamanda askeri gücünü arttırdığı şüpheleri, Çin bütün dünyayı istila edecek şimdi gibi bir takım perspektifler sürekli tartışılıyor. Çinliler hepimize dünyayı istila edecek güç olarak sürekli olarak gösteriliyor. Enteresan. Çin ise kış olimpiyat oyunlarının mutluluğu içerisinde diyebiliriz. Cuma günü resmi açılış yapıldı öğlen saatlerinde. Aynı zamanda Kaplan Yılı'na, aktarmıştım ben size, Kaplan Yılı'na girildi Çin'de. Devlet Başkanı Xi Jinping açılışı yaptı. John Lennon'ın işte klasik Hayal Et, Imagine şarkısı eşliğinde. Tabii Covid salgını, diplomatik boykot Anglo-Amerikan ülkelerinin. Pekin hem yaz hem kış olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapan ilk ülke oldu bu arada. Ülkeler ikisinden birini yapıyorlar. 2018'de en son düzenlenmişti. 91 ülkeden toplam 15 branşta sporcular katılıyorlar. 20 Şubat'a kadar devam edecek. Türkiye'de de 6'sı kayak, 1'i paten, 7 sporcu var. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı ayrımcılık olmayacağını söyledi. Çinlilere teşekkür etti açılışta. Kurallara saygılı rekabetten bahsetti. Dünyada pek nadir rastlanıyor ama böyle bir açılış töreni oldu. Türk sporcular da Çince karakterlere göre belirlendiği için ikinci sırada çıktılar. Şimdi tabii Amerikalılar ve Batı medyası Çin'deki vaka sayılarına odaklanmış durumda. Herhalde olimpiyatları gölgelemek bağlamında Covid vakaları iyi bir araç olacak gibi gözüküyor. Nitekim Çin'de, tabii Pekin'de değil, yurt içi kaynaklı Guangxi Zhuang özerk bölgesinde, Baize şehrinde iki vakadan alınan numuneler pozitif çıkmış ve toplu testlere hemen girişmişler. İki günde şehirde 43 vaka, tabii Pekin'le alakası yok, derhal kapatmışlar Çinliler. Direkt yaptıkları şey o oluyor zaten. Bütün kentte karantina ilan ediyorlar. O sayede de bu olimpiyatları bu şekilde de yapıyorlar zaten. Şimdi madalyalar takip edenleriniz belki vardır ama Rus ekip, ki Rusya bu doping iddiaları nedeniyle Rusya Olimpiyat Komitesi'nin kısaltması ROK başlığı altında katılıyor. Şimdiden madalyalarda başa yerleşmiş Rus ekibi. Ayrıca milli sporcumuz Furkan Akar da kısa kulvar sürat pateninde yarı finale yükselme başarısı sergilemiş. Tebrik edelim kendisini de. Bir de meşhur Çinli tenisçi Peng vardı. Cinsel saldırıya uğradı eski başbakan tarafından diye. Aslında Çince yazdığı şey, benim anladığım kadarıyla okumalarımdan, yanlış Çinceden tercüme edildiği için ortalık biraz karışmıştı. Eskiden sevgili oldukları gibi bir takım şeyler ortaya çıkmıştı. Olimpiyatlar vesilesiyle Fransız Spor Gazetesi L'Equipe röportaj yapmış kendisiyle. Yanlış anlaşılma oldu, cinsel saldırımı, böyle bir şey hiç söylemedim ben falan demiş kendisi. Ve Olimpiyat Komitesi Başkanı'yla da ayrıca cumartesi günü yemek yemişler. Ortalık, çünkü Çinliler insanlara ne büyük eziyetler yapıyor gibi bir takdim söz konusu olduğu için bu olay üzerinden böyle bir notu da iletmek isterim size. Evet, birazdan Doktor Adıbelli ile konuşacağız, Barış Adıbelli ile. Rusya lideri Cuma günü açılış törenine gitmişti. Xi Jinping'le görüşmeler gerçekleştirdiler. Rusya ve Çin ilişkilerini eşsiz nitelikte diye tanımladılar. Karşılıklı diyaloğun ne kadar güçlü olduğunu vurguladılar ve yeni dönemde ikili ilişkileri geliştirmekten bahsettiler. En başta da ekonomik ilişkiler, öyle söylemek lazım. Aynı zamanda uluslararası arenadaki duruşu koordine etme. İki ayağı var herhalde. Yeni anlaşmalar, enerji bağlamında yatırım anlaşmaları, petrol anlaşmaları, Çin'in enerji ihtiyacı var. Ve de küresel politikada Birleşmiş Milletler'in kuralları ortadayken kendi kurallarını dayatmaya kalkan Amerika'ya ima ediliyor anılmadan tabii ki. Buna yönelik bir birlikte duruş ve ayrıca da Çin yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri ve NATO karşısında Rusya'nın talep ettiği güvenlik garantileriyle yönelik desteği söz konusu olmuş gibi gözüküyor. Bütün açıklamalar buna işaret ediyor. Tabii ki Çin'in kendi ajandası, duruşu da olduğunu belirtmek gerekiyor ama Rusya'yla ilişkilerde, ekonomik ilişkilerde önemli adımlar atılıyor. Enerji, petrol şirketleri arasında 100 milyon tonluk petrol sevkiyatı anlaşması, uzun vadeli gaz anlaşması, aşı anlaşması, ortak otomobil üretimi, ikili ticaret hacminde 250 milyar dolarcık bir hedef konulmuş gözüküyor. Askeri teknik işbirliği de ele aldılar ve ortak da bir bildiri yayınladılar. Belki biraz özeti birazdan da Dr. Barış Adıbelli ile konuşacağız bu konuyu. Gelelim NATO ve ABD'nin Rusya Federasyonu'yla yaşanan krizine. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Suriye'den bildiğimiz Suriye'de El-Kaide bizim yanımızda demesiyle dünyada nam salan Ulusal Güvenlik Danışmanı ABC televizyonuna konuşmuş. Ukrayna'yı Rusya'nın her an işgal edebileceğini söylüyor. Yine geçen hafta vazgeçtiklerini duyurmuşlardı. Çünkü bu yanlış anlaşılma oluyor gibi bir takım ifadelendirmelerle. Ama Jake Sullivan 3 gün sonra aynı şeyi dile getirmiş durumda. Rusya'nın Donbas olarak bilinen toprakları ilhak edebileceğini dışlamıyoruz demiş. Tabii yani bir saldırı olursa mümkün elbette. Bir takım varsayımlarını sıralamış. Tam ölçekli istila olabilir, o olabilir, papatya falı gibi şu olabilir, bu olabilir şeklinde ve ağır yaptırımlar uygulayacağız demiş. Tabii Pekin'de Putin'le Xi'nin buluşmasına da atıfla Çinlileri de cezalandırırız biz demiş Jack Sullivan. Amerika dediğin öyle bir şey zaten yani, ama herkesi cezalandırabilir. Eğer şey yaparsa, destek verirse Ukrayna'yı Rusya'nın işgalinin bedelinin bir kısmını üstlenmiş olacak. Bak bakın, yani söylemler bu şekilde. Kuzey Akım 2 hayata geçirilmeyecek. Tabii yani Almanya nasıl cesaret edebilir Amerika'ya? Yok kardeşim, bu benim çıkarıma uygun diyebilir mi hiç? Yani herhalde orada hareket ediyor, böyle söylüyor. Ayrıca Çin Rusya'nın yatırımlardan uğrayacağı zararı da karşılayamaz. Yani bizim rakiplerimiz çok zayıf, biz her şeyi yapabiliriz mesajı vermiş. Jake Sullivan böyle diyor ama Bloomberg savaşı çıkarttı bile efendim. Haber ajansı Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor diye başlık atmış. Eğer o sırada baktıysanız, çünkü yaklaşık yarım saat, 24 dakika kalmış orada. Sonra da özür dileyip geri çekmişler. Her senaryoya hazırız biz. Yani öyle küçük bir başlığı bir anda yazamayacakları için hazır bekletiyorlarmış. Böyle bir gazetecilik ben tabii görmedim hiç ömrümde maalesef. Sehven yayınlanmıştır. Derin üzüntü duyuyoruz diye çekmişler sonra yazayım. Tabii Rusya'dan tepki geldi. Kışkırtıcı ve saldırgan açıklamaların ne kadar tehlikeli olduğunu bu Bloomberg örneğinin gösterdiğini söylüyorlar. Tabii yani aynı zamanda Bild gazetesinin bu işlerde bir takım parmakları olduğu anlaşılıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı topraklarına katma planlarına haritalar yayınlanıyor. Şuradan şuradan birlikler şöyle gidecek falan diye, gerçekten çok enteresan. Buna da sert tepki geldi. Alman medya düzenleyicisi, denetim komisyonu Russia Today Almanya'yı yasaklamıştı. Karşılığında tabii misillemeyle karşılaştılar. Deutsche Welle'nin Moskova bürosu faaliyetlerini sona erdirdi. Böyle bir medya kapışması da var. Tabii derhal tepki gösterince Rusya, yani Russia Today yasaklanırken neredeydiniz? Bu nasıl çifte standart tepkisini gösterdi. Donetsk ve Lugansk'taki bağımsız cumhuriyetlerinde enformasyon bakanlıkları ve kanalları yasaklanmış bu arada YouTube'da. Onu da aktarmış olayım. Ukrayna'da da Lenin ve Stalin alıntısı yapan, işte orak çekiç, SSCB sembollerini kullanan, epey uzun zamandır bir adama ertelemeli hapis cezası vermişler. Orada tabii artık neonazi ideolojisi, aşırı sağcı ideoloji aleni bir biçimde giderek baskın hale geliyor. En büyük nefret de Sovyetler Birliği'ne, yasalarda böyle işliyor. Komünizmden arınma yasası var. Çok şahane. Kapitalizm çok güzel şeyler getirdi zaten biliyorsunuz Ukrayna'ya. Mutlu mesut yaşıyorlar orada. Evet, Moskova'dan bir başka tepki tabii Rusya'dan Ukrayna ile ilgili sahte video servis edeceği. Pentagon'dan geldi bu açıklama. Daha sonra Dışişleri Sözcüsü de aynı şeyi tekrarladı. Sahte bayrak diye çeviriyorlar ama ben yanıltma operasyonu anlamına geliyor bu. Bir takım saldırı gerekçesi için kullanılacak bir takım videolar üretileceği şeklinde. Rusya, siz kendinize bakın vaktiyle Irak'ı nasıl işgal ettiğinize, Colin Powell'ın bizzat yalan sunumları üzerine diye yanıtlar vermiş durumda. Bizim öyle bir Ukrayna'ya saldırmak gibi bir derdimiz yok vurguları sürekli olarak yapılıyor burada. Onu belirtmek gerekiyor. Ama tabii Rusya baş edemiyor desek yeridir. Çünkü Batı medyası sürekli olarak bir takım varsayımlarla bir algı bombardımanına tutuyor ortamı. Tatbikatlar, askeri tatbikatlarla kırmızı çizgilerini ortaya koyarken bir yandan da NATO ve ABD ile güvenlik garantilerine yanıt bekliyorlar. ABD'den yazılı yanıt gönderilmişti. Bunun üzerine ne tesis edilecek? Bundan sonraki adım nasıl olacak? Çok da kimse bilmiyor ama olan bir şey varsa o da şu. Amerika Birleşik Devletleri, Britanya başta olmak üzere ve Doğu Avrupa ülkeleri sürekli olarak Ukrayna'ya ağır yığınak yapıyorlar. Hatta Polonya, Almanya'ya da takviye birlik gönderiyorlar. Bu arada tabii Donetsk'ten videoları da geldi. Ukrayna ordusunun havan topu deniliyor. Böyle dumanlar yükseliyor. Yani ateşkes geçerli çünkü onların atılmaması gerekiyor. Ama atılıyor anlaşılan, bir sabır sınaması söz konusu, öyle gözüküyor. Tepki talep ettiler Birleşmiş Milletler'de Rusya tarafı. Fakat tabii Amerikalılar Donbas'ta Ukrayna ordusu ateş açınca bunu saymıyorlar. Yani öyle söyleyeyim size, yani başka nasıl ifade edilir bilemiyorum. Rusya'dan artık yeter, asker desteğini kesin çağrıları ile doluydu hafta sonunda gelen mesajlar. Bugün en son Silah Kontrolü Dairesi Başkanlığı Rusya Dışişleri'nin Vladimir Yermakov, Avrupalılar Rusya'dan değil Amerika'nın nükleer silahları ile ilgili gerçek tehditlerden korkmalılar diye bir açıklama yapmış. Bir şey yani takviyeyi değiştirmiyor bu. Şöyle söyleyeyim, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov açıkladı. Uçaklar, kargo uçakları inip duruyor Ukrayna'ya. 86 ton Ocak 22'den bu yana mühimmat gönderilmiş. Amerikalı ortaklarımız savunma silahı, 650 ton savunma silahı gönderdi bize. İngilizce to be continued diye yazmış, devamı gelecek diye. Hakikaten tam bir mühimmat deposuna, silah deposuna çevirdiler. Polonya'ya askerler indi, Britanya'dan yeni uçaklar, takviyeler, özel askerler indi. NATO tabii ki bu arada Stoltenberg'in son senesi, Lavrov yüzünden epey yıpranmıştı kendisi. Ekim ayında görevi sona erecek, o işçi partisinden Norveç'te, Norveç Merkez Bankası'nın başına geçecek kendisi. Yerine kim seçilecek tartışmaları vardı hafta sonunda. Adaylık yarışı başladı. Böylesi koşullarda daha sert, hani öyle tartışmalar var ki Putin'in dilinden anlayan bir genel sekreter seçmek falan diye. Ama kadın meselesi de önemli. Hiç kadın genel sekreteri olmadı NATO'nun kuruluşundan bu yana. Şimdi bir takım kadınların isimleri anılıyor. Bunlar arasında Eva. Britanya'nın eski başbakanı Theresa May var. Estonya başbakanı Kaja Kallas bu da. Hatta Estonya'nın daha Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Garubauskaitė. Dalia Garubauskaitė olursa nasıl ismini telaffuz edeceğiz? Çok zor bizim için doğrusu. AB dış politika şefi Federica Mogherini herhalde AB'nin, Avrupa Birliği'nin en etkisiz dış politika şeflerinden bir tanesi. Eski Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid vesaire. Bir takım kadınların isimleri anılıyor ama öte yandan gerçekten belki de daha sert mesajlar gönderecek bir erkek de olabilir mi diye de ortalık kaynıyor. Şimdi 16'sında da Savunma Bakanları toplantısı olacak, 16-17 Şubat'ta, onu da belirteyim. Avrupa kanadında çatlak var mı yok mu? Tartışmalar burada. Herkes Rusya Avrupa'yı birleştirdi diye yorumlar yapıyorlar. Sonra da ufaktan ufaktan bir takım şeyler oluyor. Ama bu da olmaz ki yani falan böyle enteresan tutarlılıkta yorumlar hep işitiyoruz. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geona Fransa 24'de konuşmuş. Ukrayna'ya silah yardımı konusunda hiçbir ihtilaf yok aramızda. Hiçbir ayrışma yok demiş. Ama yani Ukrayna daha NATO'ya üye olamaz. Yani bir takım reformlara çok ihtiyacı var. Mesela Polonya'nın hiç reforma ihtiyacı yok. Yani onlar üyeler. Böyle enteresan. Ama tabii Macaristan lideri Rusya'yı ziyaret etti. Hiç Rusya saldıracak gibi bir durum yok dedi. Macaristan da tabii ki NATO üyesi. İttifakı bölmekle suçlandı. Şimdi birlikte ittifak ama böyle bölmeye çalışanlarla da var. Suçlanıyorlar çünkü görüyoruz. Böyle acayip bir resim Macaristan'la ilgili. Anthony Blinken Amerikan Dışişleri Bakanı Polonyalı mevkidaşıyla görüşmüş. Yine silah yardımları. Britanya Başbakanı Almanya Başbakanı Scholz'la görüşmüş. Bugün Boris Johnson'ın sözcüsünden Rusya'ya NATO ile ilgili bazı güvenceler vermek istiyoruz diye bir mesaj var. Ama yani sonuçta Avrupa demokrasilerinin NATO'ya katılma hakkı. Ya Ukrayna o kadar büyük bir Avrupa demokrasisi ki aslında bu konuyu özel olarak tartışmak gerekiyor. Muhalefet liderleri hapiste, pek çok televizyon istasyonu kapatılmış durumda. Sırf tarihleriyle, Rusya ile bağlantılarıyla savaşsız birlikte yaşamaktan, yana olmaktan ötürü içeride olan pek çok gazeteci. 2014'te pek çok gazeteci öldürüldü orada. Hiç kimse anmadı. Hiçbir uluslararası gazetecilik kurumunun ben savaş olmasın Ukrayna'da aşırı sağcılar niye başa geçiyorlar diye sorgulayan gazeteciler hakkında bir açıklama yaptığını bile açıkçası görmedim efendim. Çok enteresan tabii. Enteresan bir çifte standart demek lazım. Evet, Almanya Başbakanı Scholz'a tabii burada Avrupa birlikte hareket ediyor ya dikkatler onlara çevriliyor. Doğal olarak çünkü Ukrayna'nın en son Almanya'ya askeri yardım için istek listesi gönderdiği Alman haber ajansı tarafından yayınlandı. Almanya Başbakanı Scholz ABD'ye gidiyor şimdi temaslarda bulunacak. Ziyareti öncesinde açıklama yaptı. Almanya'nın tutumunun değişmediğini, silah vermiyoruz kriz bölgelerine, Ukrayna'ya da saldırı silahı sağlamıyoruz diye biraz net konuştu. Yani Merkel'den kalma politikaları devam ettirmek, işte miğfer verilmesi gibi bir takım şeyler vardı. Sahra Hastanesi kurulması gibi. Yıllardır aynı politikayı izliyoruz dedi. Selef'in böyle yaptı, bu doğruydu, doğru kalacak dedi. Çok net konuşmuş durumda. Amerika temasları bir şeyi değiştirebilir mi onu bilmiyorum doğrusu. Kuzey akımla ilgili somut hazırlıklar olduğunu söylemiş. Yaptırımlar konusunda eğer bir gelişme, gerçi ben Ukrayna'yı Rusya işgal ederse diye bir söylem görmedim ama tabii Almanca aslına bakmak lazım. Almanlar daha soğukkanlı dış politikayı güderken ABD ile ABD'deki müttefiklerimizle alacağımız olası yaptırımlar konusunda yakın görüşmeler yapıyoruz diyor mesela. Yani Rusya Ukrayna'yı işgal ederse cümlesini tekrarlamadan bir takım mesajlar veriyor. Bu dikkat çekici. Almanya Başbakanı'nın söylemleri. Eğer ben Almancasından görmediğim için atlamıyorsam diyelim. İtalyan Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da Stoltenberg'le NATO Genel Sekreteri'yle görüşmüş. Moskova'yla diyalogla gerginliğinin arttırılmasının kaçınılması gerektiğine vurgu yapmış. Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın İngiliz hükümetini, Boris Johnson hükümetini iç sorunlarını çözmek için Ukrayna'yı çatışmaya, sorumsuzca çatışmaya sürüklediği saptaması var. Savunma Bakanı da aynı zamanda ortak stratejik güvenlik anlaşması teklifini Britanya'dan reddettik biz gibi açıklamaları olmuş idi. Şimdi tabii bugün Emmanuel Macron Moskova'da Rusya lideriyle görüşecek. Biden'la öncesinde görüştü. Bakalım oradan ne çıkacak? Ortak basın toplantısı da yapacaklar. AB dönem başkanı Fransa 10 Nisan'da da seçimlere gidiyor, hatırlayalım. Rusya'nın çok büyük beklentileri yok anladığım kadarıyla. Dmitri Peskov, Kremlin sözcüsü, güvenlik garantileri tekliflerimizi bu konuyu görmezden geliyor Batı diye bir açıklama yaptı bugün. Dönüm noktası teşkil edecek bir şey çıkması zor dedi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kiev'i ziyaret etmişti. Cuma günü aktarmıştım. Türkiye'nin hem Putin hem de Zelenski'ye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu dile getirmişti kendisi. Buradan da somut bir şey henüz çıkmış değil tabii. Onu da tekrar edelim. Evet, Britanya'da Boris Johnson hakikaten başı dertte, 5 danışman pozisyonunda isim istifasını sundu. Bu herkes kapanmış haldeyken başbakanlıkta partiler düzenledi ortaya çıkmıştı. O da istifayı reddetmişti. İspanya'da ekonomi bakanı kadın bakan isyan etmiş Nadia Calviño. Kadınlar nüfusun yarısını oluşturuyor ama ortada yoklar. Hiç yani olacak iş değil. Ben etkinliklere de katılmayacağım yarı yarıya kadın olmayan diye bir açıklama yapmış. Hakikaten dikkat çekici bu açıklamalar. Evet, konuğum hatta biraz uzattım yine. Türk dış politikasından sadece birkaç başlık aktaracağım. Özellikle Yunanistan'ın göçmenleri ittirmesi, en son 19 göçmen donarak ölmüş bulunmuştu. Yunanistan bu arada inanılmaz hakikaten. AB Komisyonu Başkanı Yardımcısı gitmiş, Margaritis Şinas. Göçmen sorununa özgün, bütüncül, bağdaştırıcı, acil çözüm lazım falan demiş. Yunanistan'ı da bir şekilde övmüş. Yunanistan'da kendisine ödül vermiş. Bu arada göçmenler donuyorlar sınırda. Herkesin payı var maalesef Suriye Savaşı'nı çıkartanların. O yüzden Yunanistan'ı eleştirenlerin de biz acaba neler yaptık demesi lazım. Unutmamak gerekiyor. Bugün Hazine Maliye Bakanı Nebati'nin Londra ziyareti, ekonomi modeli, yatırımcı arayışları var. Aynı zamanda tabii bu ay bir de Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti bekleniyordu. Ne olacak bilmiyoruz ama Ermenistan lideri Paşinyan Mart'ta Antalya forumuna gelecek deniliyordu. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı böyle bir şey görüşülmüyor diye açıklama yaptı. Onu da aktarmış olayım efendim. Evet, şimdi konuğuma dönüyorum. Telefon hattının diğer ucunda Doktor Barış Adıbelli var. Hoş geldiniz efendim. Kusura bakmayın biraz geciktim ama.
Hoş bulduk efendim. Yayınlar diliyorum.
Çok sağ olun. Çok teşekkürler Barış Bey. Hafta sonu olunca gündem çok birikiyor. Şimdi ben girişte biraz hem Pekin olimpiyatlarını aktarmaya çalıştım. Özet notları. Tabii önemli bir özelliği Covid-19 gölgesinde başladı ve dünyadan, Orta Doğu'dan, Orta Asya'dan, pek çok yerden liderler de gittiler. Tabii dikkatler Vladimir Putin'deydi. Rusya devlet başkanındaydı. Verili küresel iklim, politik iklim bağlamında ve ortak bir bildiri yayınlandı. İki liderin görüşmeleri vardı açılış vesilesiyle. Özellikle de dikkatler Rusya ve Çin'e çevrili idi. Hatta Jake Sullivan dün akşam çıkıp Rusya'nın yanında durursa Çin de bedel öder gibi böyle ikili bir tehdit de koydu. Öncelikle bu ziyareti farklı değerlendirdiklerini görüyoruz küresel ölçekte uzmanlara baktığımız zaman. Kimisi yeterince destek vermedi, kimisi çok güçlü bir üslup vardı Rusya ve Çin arasında ilişkiler bağlamında yorumları yapıyor. Siz ne dersiniz bu mesajlar bağlamında ne söylemek gerekiyor?
Şimdi aslında her ikisi de bir noktadan yola çıkıyor bu yorumlar. O da şu, daha çok Çin'in geleneksel dış politika vizyonuna, evet, ve çizgisine bakarak bunu söylüyorlar. Zaten biz sizin daha önceki programlarda hep burada bulduk. Ne zaman Çin anlatsak, Çin'in farklı bir dış politika çizgisi olduğunu, genelde kendisine ait olmayan meselelerde hep mesafeli ve tarafsız durduğunu, çok fazla renk belli etmek istemediğini söylemiştik. Gerçekten de bugüne kadar öyleydi. Hatta ben bugünkü bir yazımda da aynısını yazdım. 2008 yılında Gürcistan'la Rusya arasındaki krizde NATO ve Amerika Gürcistan'a destek verirken, örneğin Rusya'da ister istemez yönünü Çin ve Şangay Çinli örgütüne döndü. Fakat her ikisinden de, Çin'in biraz daha öncülük etti buna, yani daha çok iki tarafa da itidal çağrısı ve uluslararası normlara saygı duyulmak için hep geleneksel şey budur. Duruşu budur. Evet. Bu sefer öyle olmadı.
Evet.
Yani bu, böyle dersek o gelişmeye haksızlık etmiş oluruz ilk defa. Ki ben hatta Rusya Federasyonu ve Çin Cumhuriyeti'nin yeni bir çağa giren uluslararası ilişkiler ve küresel sürdürülebilir kalkınma konusunda ortak açıklama diye bir belge imzaladılar ki ben bunu çok kutupluluk manifestosu olarak adlandırıyorum.
Evet.
Yani
evet,
gerçekten çok kapsamlı. Ha şunu söyleyelim. Burada çok kutupluluk, çok merkezlilik, böyle bir dünya düzeni ilk defa söylemiyor Rusya ve
tabii.
Devlet başkanları bir araya gelse, dışişleri bakanları bir araya gelse bu şey, ama ilk defa bir belge de detaylı bir şekilde, çünkü bayağı uzun bir belge.
Evet.
Bunu burada koymuş olmaları ki Jack Sullivan'ın zaten tepkisinden belli, çünkü Çin'den onlar da bu kadar bir destek beklemiyorlardı. Yani bakın orta ve kısa menzilli füzelerden başlayıp
evet
konusunda tepkilerini koydular.
Evet. Bir de efendim şunu herhalde altını çizmekte fayda var, ne dersiniz bilmiyorum. İki ülkenin kurduğu ilişkilerin soğuk savaş dönemindeki askeri politik ittifaklardan daha üstün olduğu çok muğlak gibi gözüküyor ama çok dikkat çekici. Dostluğun sınırı yok, işbirliğinde yasak bölgeler yok. Vurguların ne anlama geliyor demek lazım. Bir ikincisi yani... hem Asya Pasifik bölgesi hem de NATO'nun genişleme alanına dair mesajlar var. Bunlar şimdi, ayırt edici değil mi anlamında soruyorum sizce?
Şimdi Rusya ile Çin gibi bir ülkenin bir araya gelmesi, bir masa etrafında işbirliği, hatta derin bir işbirliği yapabilmesi bugünün koşullarında da hala gerçeklere aykırı olarak görülüyor. Sebebi de geçmişte yani 1950'lerden hatta Çin devrimi döneminden itibaren yaşanan kimi anlaşmazlıklar, kimi farklı bakışlar. Şimdi Sovyet döneminde Çin-Sovyet ilişkilerinin tekrar normalleşmesi çok uzun bir süre aldı. Tanrı bir süre aldı. Dolayısıyla şunu söylüyorlar. Yapılsa bile bu, yani gözlemler şunu söylüyor. Rusya ile Çin bir araya gelse bile bu bir zoraki ittifak. Mecbur kaldıkları için. Yoksa istediklerinden değil gibi. Buradan yola çıkarak bu söyleniyor. Böyle midir değil midir? Şu an için öyle görünmüyor ama biz, ben kendi adıma söyleyeyim, bir soru işareti her zaman koyuyoruz. Çünkü nihayetinde bir ülke,
elbette,
devletlerin uluslararası ilişkilerde kendi çıkarları var. Bu noktada yola çıkıyoruz. Fakat burada tabii şu var. Tıpkı Soğuk Savaş'ta olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri acaba 1971'de yaptığımız gibi bir kez daha bu ittifakı bölebilir miyiz?
Evet.
Çin'i çekmişlerdi. Bu dönemde de acaba Rusya üzerinde bir şeyimiz olur mu, etkimiz olur mu? Çünkü Kissinger'ın da hep son dönem açıklamaları bu sefer Rusya kartını oynayın diyor Amerika'ya. Çünkü
evet, ama yönetim bunu yapmıyor. Yani bir şimdi büyük güç rekabeti diye anıyoruz. İki güce birden bir son, yani geçtiğimiz bir yıl en azından Joe Biden'ın ilk senesi biraz böyle geçti sanki, sizinle de programlar yapmıştık. Evet. Şimdi bir yandan da şöyle bir algı var. Yani Rusya'yı halledip Çin'e odaklanmak. Tabii bu tutar tutmaz ayrı dava ama böyle bir strateji sanki somut olgusal olarak baktığımızda ve söylem düzeyinde baktığımızda böyle bir strateji gözükmüyor mu? Çinlilerin bunun farkına varmama olasılığı ya da Rusya'nın var mı?
Bir kere şöyle sondan söyleyeyim, gayet farkındalar. Her zaman bugüne kadar 1.5 strateji diye bir yöntem uyguladılar. Biri tam süper güç ya da büyük güç, biri yarım güç. Yarım gücü anladınız, işte Çin.
Evet.
Öbür bir güç, tam güç de Rusya. 1.5 güç olunca her zaman da iş idare ederlerdi. Clinton'dan Bush'a, hatta Bush'tan Obama'ya kadar bu süreç böyle gitti. Ancak ne zaman ki bu 1.5-2'ye çıktı, iki tam güç karşılığına çıkınca bu beklenmeyen bir şeydi. Ve aslında beklenmeyen şey şu, iki yüksek egolu ülkenin, yani Rusya ile Çin'i öyle tanımlayarak, bu geçmişteki çok yoğun çıkar çatışmaları olan iki ülkenin özellikle Avrasya coğrafyasında işbirliğine gidebilecekleri hiç düşünülmedi. Ama bu ne zaman bozuldu? 96'da bu Şangay Beşisi, 2001 yılında Şangay İşbirliği derken, tabii 11 Eylül'de Amerika'nın dengesini bozdu. Burada Çin'le Rusya'nın stratejik ilişkiler geliştirmesinde önemli bir mevzi de kazandırdı bu. Bu sürece kadar geldi. Ancak bugünün dünyası Amerika Birleşik Devletleri hala geçmişten atıflarda bulunarak, geçmiş politikalardan medet umarak bugünü çözmeye çalışıyor ama bu olmuyor. Çünkü artık bu askeri bir rekabetten veya ticari bir rekabetin ötesine geçti. Artık Çin ve Rusya yeni bir dünya inşası arayışı içerisinde. Bakın biraz önce onun için dedim manifesto diye. Çok kültürlü, çok kutuplu, çok taraflı, çok sesli. Amerika'nın esas korkusu şu. Bu ikiliye bir de Avrupa katılırsa ne olur? Şimdi onun için Avrupa'da gerek Rusya ile ilgili gerekse Çin'le ilgili bir düşmanlık tohum ekme arayışında Amerika. Yani Avrupa'daki bütün çabaları bu Ukrayna üzerinden bu meselede bu. NATO'da önce Çin 2019'da 21. yüzyılın tehdidi olarak ilan etti. Arkasından bir yol değişimi yaptı, rota değiştirdi. Rusya yaptı, sonra Ukrayna yaptı. temel amacı Avrupa'nın da bu kervana katılmasını engellemek. Bakın Ukrayna meselesinde Japonya'nın ilginç açıklamaları var. Çok
evet, hafta sonu gördüm evet. Evet.
Şimdi buradan daha önce sizinle de konuştuk. Daha önceki açıklamada Tayvan konusundaydı. Hatta Çin kafasını koparttım, ellerim şeklinde de sert bir açıklama vermişti, yapmıştı. Şimdi buradan baktığınız zaman bir eksen oluşturma Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin karşılığı üzerine, işte Japonya'da bu taşı. Şimdi Çin ve Rusya'da kendi tabiri caizse bu bağlamda kendi eksenini oluşturuyor. Şimdi Asya'da diyor, Asya Pasifik'te en başta Hint Pasifik stratejisi Asya'nın istikrarını bozuyor diyor. AUKUS nükleer yarışı başlatır diyor. Sizinle daha önce de konuştuk, dedik ki
evet,
AUKUS'ta evet, en çok kazanan Kuzey Kore ile İran oldu demişti. Çünkü evet, bu ülkeler nükleer silah edinebilir. Meşruiyet açılıyor. Bakın her gün Kuzey Kore silah denemesi yapıyor. Şimdi dünya gündemi yoğun. Kimse ona
evet, arada kalıyor, kaynıyor değil mi? Evet. 8 kere evet, falan tabii, yaptılar Ocak.
Tabii. Doğru. Ya, muazzam deneme yapıyor sürekli. Şimdi evet, dolayısıyla onu söylüyor. Ondan sonra bakın renkli devrimlere evet, karşı çıktıklarını söylediler. NATO'nun genişlemesine karşı çıktıklarını söylediler. Dahası kuşak ve yol, Avrasya Ekonomik Birliği, bunlar Şangay İşbirliği Örgütü, onun bölgesel terörle mücadele yapısını güçlendireceğiz dedi. Tüm bunların üzerinde de yeni bir ortaklık modeli ortaya attılar. Bakın adı da
evet,
Avrasya Ortaklığı.
Evet, ben arada sesiniz gidiyor, kusura bakmayın Barış Bey. Bu ekonomiyi özel olarak da sormak istiyorum. Çünkü bir takım anlaşmalar, özellikle enerji işbirliği, işte 100 milyon tonluk petrol sevkiyatı, petrol şirketleri evet, arasında gaz, uzun vadeli gaz anlaşması 25 yıllık zannedersem, aşı, işte ortak yatırımlar, 250 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedef olarak tabii konuluyor ki hiç de az değil Rusya Çin arasında. Ve ulusal para birimleri kullanımının yaygınlaştırması galiba %20 civarında şu anda. Şimdi bunlar biraz hafifselerek de yaklaşılıyor Batı'dan. Aman canım ne önemi var filan diye. Doğru mu sizce bu bakış açısı?
Şimdi bir kere hafif, yani hafif ele alınması yanlış. O zaten Batı'nın, ya bu da Batı derken, bakın şunu açıkça söyleyelim. Avrupa ve Avrupa Birliği kesinlikle hafif alınmıyor. Hem Çin'i hem Rusya'yı, özellikle Çin'in bu ekonomik gelişimi gayet ciddi alıyor ve o pastadan kendileri de pay almak istiyor. Hafif alan Amerika Birleşik Devletleri çünkü ağırlığının altında ezildiği için hafif alıyor. Kademe kademe Asya'da Rusya ile Çin önemli bir hem enerji açısından hem ekonomi açısından bir yapı teşkil ediyor. Bakın daha önce ne diyorlardı? Askeri işbirliği. Sadece sınırlı olarak askeri işbirliği, biraz kısmi siyasi, ama şimdi gelinen nokta artık bakın enerji hakkında konuşuyoruz. Hatta ticaret hacmini daha da yükselteceğiz deniyor. Şimdi burada bir başka nokta daha var. Bakın Ukrayna krizi nedeniyle dünyadaki petrol fiyatında muazzam bir artış meydana geldi.
Evet.
Bu artış en çok Rusya'nın işine yarıyor şu anda.
Evet, bu arada petrol bu arttıkça doğrusu. Evet.
Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin önünde bir bu da çelişki başladı. Şimdi onu nasıl, çünkü aynı sıkıntı Amerika kendi ülke içindeki petrol fiyatında artış yaptı. Şimdi Amerika yani bunu nasıl üzerine düşünüyor? Biliyorsunuz 2014'lerden bu tarafa bunu düşük tutarak Rusya'nın tek gelir kalemini, yani ekonomik olarak Rusya'yı bir şekilde çökertme açısından bunu peşindeler. Hatta bakın geçenlerde Amerikan medyasında ne dediler? Ya ne getirirsek getirelim, ağır bir Rusya yaptırım da getirsek bu yaptırımı Çin bir şekilde affetecek dediler.
Edemez, beceremez diyor Jake Sullivan. Böyle bir acayip bir şey de dönüştü yani. Tabii söylem biçimi de çok tuhafıma gidiyor benim, ama yani tabii rekabeti böyle algılıyor bunlar, yani yapacak bir şey yok burada. Üstenci bir biçimde görür günlerini, yani Çin de yardım edemez. Çin'i de
sıkışık. Evet. Evet. Bir şey yani, bunu artık eyleme dökme şansı yok. Yani
ama şu tartışmaları var. Yani bir zorda olma olursa Çin yardım etmez. İşte görüşünü şey yapmayı. Evet.
İşte burası çok önemli. Burası evet, Ceyda Hanım. İşte burada hepimiz takılıyoruz. Şöyle ki, yani bu bölgeyi çalışanlar şunu biliyorlar. Referans noktamız Çin-Sovyet ilişkileri. Şimdi burada aslında Amerika'nın da takıldığı, biraz önce o geçmişten atıf dediğim buydu. Takıldığımız yer burası. Şimdi güzel konuşuyoruz. Yani bugün ben de bir yazdım ama sonunda da yine bir soru işareti koydum. Dedim
evet,
ki
evet,
acaba dedim Çin Rusya'ya destek verirken Ukrayna üzerinden kendisi Güney Çin Denizi'nin, Tayvan'ın, Uygur Sorunu'nun, Hong Kong'un hesabını mı Amerika'dan soruyor? Yoksa gerçekten Rusya ile stratejik ortaklığın gerektirdiği bir hukuk çerçevesinde mi bunu yapıyor?
Ya da dünyadaki kurallar temelli düzen diyor Amerika Birleşik Devletleri. Çin ise böyle bir düzenin eninde sonunda kendisini bulacağını mı düşünüyor acaba? Yani çünkü diğer söylemler çok benim mesela ben açıkçası ortak bildirinin bu kadar güçlü çıkacağını beklemiyordum doğrusunu söylemek gerekirse. Daha ben de sizin gibi temkinli yaklaşıyorum ama kullanılan üslup çok dikkat çekici. Çin'in de kullandığı üslup bu bağlamda biraz. Yani bunun ekonomiye yansımama olasılığı olabilir mi diye herhalde formüle etmem lazım soruyu.
İşte bunun yapabilmesi için Amerika'nın çok güçlü bir şekilde Çin ve Rusya'nın ekonomik arka planında olması lazım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri o eski şeyde değil. O eski gücü yok. Dünyayı tek bir şeyde tutamıyor. Yani yapıda tutamıyor. Yani tutabilse belki engelleyecek. Şimdi siz Rusya ve Çin'in bulunduğu etki sahasında bakın çok basit bir şey söyleyeyim. Avrasya coğrafyasında. Yani nedir? Kafkaslar'da Japonya'ya kadar olan bir alanda siz yoksunuz. Hiçbir şekilde yok Amerika. Ne üsleri var, ne ekonomik olarak var. Orta Asya'da yok. Hiçbir yer yok. En son bir Afganistan'da bir miktar vardı. Oradan da çıktı gitti. Dolayısıyla bu çerçevede ancak yan ürünlerle. Nedir yan ürünler? İşte Rusya'yı Karadeniz'de sıkıştırmak, NATO'ya sıkıştırmak, oradan bir ekonomik rant belki kendi edebilecek Rusya'yı zayıflatmak. İşte öbür tarafta Çin'i. Güney Çin Denizi, Tayvan meselesi. Bakın Hong Kong, Trump'ın bütün ömrü siyasi ömrü Hong Kong'la geçti. Hong Kong meselesiyle geçti. Uygur meselesi. Çoğu derken iki tarafı kuşatmaya çalışıyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük güvencesi Hindistan'dı. Hindistan buna yanaşmıyor. Bakın Rusya Hindistan'la da flört ediyor. Bu noktada müsaade ederseniz bir şey söyleyin. Niye çok işaret
edelim? Tabii buyurun. Vaktim azalıyor ama toparlarsanız çok sevinirim. Buyurun. Hindistan, evet.
Bu şey yapalım. Bu önemli. Rusya, Çin dışında da biraz Asya-Pasifik politikası takip etmeye başladı. Yani Vietnam'la ilişkileri geliştiriyor. ASEAN'a üyelik için uğraşıyor. Hindistan'la flört ediyor. En son Putin'in yapmış olduğu ziyareti hatırlayalım.
Evet, buradaki evet. Çok önemli bir ziyaret.
Anlaşmalar şeyler. Şimdi diğer Filipinler gibi öteki kıyı ülkelere de bu Hint Pasifik stratejisi Amerika'nın bir de baktı yaratmış. Bu ülkeler alternatif Çin'e gitmek istemiyor. Ama Çin'in dışındaki bir gücün etrafında da toplanmak isteyebilirler. Bunu görmeye başladık son dönemde. Şimdi Çin bundan rahatsız mı, memnuniyet mi duyuyor? İşte bu
belki de bir aracılık var. Bir nevi aracılık Avrasya coğrafyasında da diye de değerlendirilebilir.
İşte bu Büyük Avrasya ortaklığını ortaya atmalarının nedeni bu. Diyor ki her iki ülkenin de ilişkileri, ortaklıklarını Büyük Avrasya ortaklığı çatısı altında toplayalım. Şimdi bunu da yaparlarsa bu artık Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik stratejisi de bölgesi de artık kağıt üzerinde kalacak. Çünkü Hindistan meselesi çok önemli. Hindistan hala çözülememiş bir muamma Amerika için.
Evet.
Çözemedi. Avustralya'yı nükleer güce ulaştırana kadar gider Hindistan'ı nükleer güç yapmadı. Ama yapmadı, güvenmiyor Hindistan'a.
Evet. Hindistan'a özel olarak dikkat etmek lazım bu küresel meseleleri düşünürken. Çok teşekkür ediyorum. Vaktimi doldurmasam hep öyle oluyor sizin de zaten. Söyleşi baldan tatlı oluyor. Tekrardan konuşacağız ama çok teşekkürler Barış Bey.
Evet, teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Sağ olun. Sağ olun. Hindistan'a dikkat etmek lazım. Aynı zamanda ben de Almanya'nın Hamburg limanında arı gibi çalışan Çinlilerin haber belgesellerini izlemiştim. Gerçekten çok acayip ilişkileri var Almanya'nın Çin'le. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü böyle yüzeydeki siyasi söylemlerin dışın arka planında olup bitenler belki en çok belirleyici olan hususlar. Efendim bugün Buena Vista Social Club'la veda edeceğiz. Size yarın görüşmek üzere. Eksen'de hoşçakalın. Thank you.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.